Ayrım 7 Tekerlekler Arthur Hayley Sayfa 71 Adam söze başladı. İlk olarak eleştiricilerin görevlerini yaptıklarını söyleyebiliriz. Sanayi güvenlik konusunda eskisinden çok çalışmaktadır. Daha da önemlisi bu çalışmaya zorlandığını hissetmeye başlamıştır. Şimdi tüketiciyi de düşünmekteyiz. Bir aralık onları umursamamıştık. Geçmişe bakınca eğer tüketicilere karşı ilgisiz ve dikkatsiz davranmışsak bunun farkında olmadan yapıldığını söyleyebiliriz. Ama şimdi eski tutumdan uzaklaşmış olduğumuz için Emerson ve Yıllar yine seslerini yükseltmişler ve hatta budala durumuna düşmüşlerdir. Onların görüşünü kabul ederseniz otomobil yapımcısının yaptığı her şeyin yanlış olduğunu kabul etmeniz gerekecektir. İşte benim ileri sürmek istediğim ikinci noktanın özü de buradadır. Belki de bunun için Emerson Vale ve onun gibiler oto sanayinin bütünüyle yeni bir çağa girmiş olduğunu görememektedirler. AP sordu. Eğer bu doğruysa sizi oraya itenin oto sanayi eleştiricileri olduğunu kabul eder misiniz? Adam öfkesine hakim olmaya çalıştı. Oto sanayi eleştiriciliği bazen Vale gibi profesyonellere özgü olarak kalmayıp başka kimselerde bir fetiş halini alıyordu. Özellikle güvenlik ve hava kirlenmesi konusunda yönler ve hedefler belirterek yardım etmişlerdir dedi. Ama aslında gelmekte olan teknik devrime bir katkıları olmamıştır. Bu işi bu işte çalışan herkes için önümüzdeki 10 yıl içinde fevkalade ilginç yapacak şey de budur işte. AP saatine bakarak nasıl olacak bu diye sordu. Yeniliklerden söz edildi dedi adam. Bu yeniliklerin bizce en önemlileri bize 1970'lerin ortalarında ya da sonunda yepyeni model arabalar yapma imkanı verecek olan madenlerdir. Madenleri ele alalım. Şimdi kullandığımız tek parça çelik yerine petek biçimli çelik yapılmaktadır. Bu daha güçlü, sağlam ve daha hafif olacaktır. Yani yakıtta ekonomi sağlayacaktır. Ayrıca şimdi kullanılan çelikten daha çok darbeye dayanabilecektir. Bu da başka bir güvenlik tedbiridir. Sonra motorlarda ve öbür parçalarda kullanılacak olan yeni alaşımlar geliştirilmektedir. Birkaç saniye içinde en az genişleme ile 100 dereceden 2000 dereceye kadar olan ısı değişikliklerini karşılayacak bir alaşımı öngörmekteyiz. Bunu kullanarak şimdi kirleten yanmamış yakıtı hemen yok edebileceğiz. Üzerinde çalışılan başka bir alaşım da madene bir yeni özellik, ilk biçimini hatırlama özelliği veren alaşımdır. Çarpılan bir kapı ya da çamurluk, basınç ve ısı etkisiyle hemen eski biçimini alacaktır. Yine üzerinde çalışılan değişik bir alaşım da türbinli motor için gerekli olan, güvenilir ve yüksek kaliteli tekerlekleri ucuza mal etmemizi sağlayacaktır. Elroy Braithwaite, hele bu sonuncusu çok önemlidir diye söze karıştı. İçten yanmalı motorlar günün birinde kalkacak olursa yerine türbinli motorlar geçecektir. Şimdilik bunun da pek çok sorunu var ama hepsi çözümlenebilir sorunlardır ve üzerlerinde çalışılmaktadır. The Wall Street Journal pekala öylesi dedi. Demek iş madende. Peki daha başka ne var yeni olarak? Her arabaya takılabilecek oldukça önemli bir parça olan bir kompüter. Adam AP'ye baktı. Torpido gözüne sığabilecek küçüklükte olacak. Ne işe yarayacak bu kompüter? Her işe. Motor parçaların, bujilerin, yakıt pompasının ve daha birçok parçanın çalışmasını düzenleyecek. Motordan kaçan benzin havayı kirlettiği zaman arabayı kullananı uyaracak. Pek çok bakımdan devrim yaratacak bir parça olacak. Newsweek sordu. Ne gibi? Kompüter sürücünün düşünmesi gereken şeyleri düşünerek yapılabilecek yanlışlıkları yapılmadan önce düzeltebilecektir. Başlıca görevlerinden biri dört tekerleğe de aynı anda fren yapabilmesi olacak. Böylece fren yapıldığı zaman arabanın savrulması önlenecek. Yardımcı bir radar öndeki arabanın yavaşladığını ya da onu çok yakından izlediğini size bildirecek. Tehlike anında kompüter otomatik olarak fren yapabilecek. Kompüterin reaksiyonları insan reaksiyonlarından daha hızlı olduğu için arkadan bindirme kazaları azalacak. Adam Jack Earlham'ın kendisini takdir eden bakışlarla süzdüğünü gördü. Bunun nedenini çok iyi biliyordu. Konuşmayı savunma durumundan olumlu bir yöne çevirmişti. Halkla ilişkiler kısmını şirket sözcülerine devamlı olarak salık verdiği bir taktikti bu. Saydığım bütün değişikliklerin bir sonucu da önümüzdeki birkaç yıl içinde arabalara, özellikle sürücünün görüş açısı bakımından şaşırtıcı yenilikler getirilmesi olacaktır, diye sözünü sürdürdü. Arabanın içine takılan kompüter şimdiki aletlerin çoğunu etkileyecek. Hepimizin bildiği gibi benzin göstergesinin sonu gelmiştir artık. Onun yerine depodaki benzinin o anda gidilen hızla arabayı daha kaç kilometre yürütebileceğini bildiren göstergeler geçecektir. Sürücünün önündeki TV tipi bir perdeye yol hakkında bilgiler, yol işaretleri, yoldaki mıknatıslı alterlerce yansıtılacaktır. Yol işaretlerine bakmak artık modası geçmiş ve tehlikeli bir adettir. Şoförün onları görmediği zamanlar pek çoktur. Oysa şimdi bunlar arabanın içinde gözünün önünde bulunacağı için görmezlikten gelemeyecektir. Yeni bir yola girdiğiniz zaman nasıl eğlenmek için teybinize hazır bir kaset koyuyorsanız öyle bir kaset yerleştireceksiniz. Bulunduğunuz yere ve oradaki mıknatıslı işaretlere göre ayarlanmış olan bu teypten yol hakkında sözlü bilgiler de edinilecektir. Sonra her araba radyosunda verici bir aygıt bulunacak ve bunlar özel bir kanaldan çalışacaktır. Şoför nerede olursa olsun bir düğmeye basmakla tehlike anında yardım isteyebilecektir. AP yerinden fırlayıp halkla ilişkiler ikinci müdürüne döndü. Bir telefon edebilir miyim? Jake Earlham pencerenin yanından kayarak kapıya gitti, piposuyla AP'nin peşinden gelmesini işaret etti. ''Sana özel bir telefon bulayım.'' dedi. Ötekiler de kalkıyorlardı. Newson Bob Irwin'e AP'nin odadan çıkmasını bekledi ve sonra ''Şu kompüteri Orion'a koyuyor musunuz?'' diye sordu. ''Tanrı şu Irwin'in belasını versin. Sorunun karşılığı evetti ama bu şimdilik gizliydi.'' Öte yandan hayır dese gazeteciler nasıl olsa sonunda yalan söylediğini anlayacaklardı. Orion hakkında konuşamayacağımı biliyorsun Bob diye itiraz etti. Gazeteci sırıttı. Kesin bir yalanlamama yüzünden istediğini öğrenmişti. Newsweek'in kumralı bizim konuşmaya geldiğimiz şeyden ustaca uzaklaştırdınız bizi diyerek ayağa kalktı. ''Ben böyle bir şey yapmadım.'' dedi Adam. Kızın gözlerinin içine bakınca bu gözlerin masmavi olduğunu ve kendisini alayla karışık takdir ettiğini gördü. Onunla daha başka bir yerde ve daha az düşman olarak karşılaşmış olmayı isterdi. Gülümsedi sonra ''Ben her iki yanı da görmeye çalışan basit bir otomobil işçisiyim.'' diye ekledi. ''Sahi mi?'' Kızın gözleri hala üzerine dikili ve hala alaycıydı. ''Şu halde soruma dürüst bir cevap verin bakalım. Oto sanayi içinde görüşler gerçekten değişmekte midir?'' Newsweek not defterine bir göz attı. ''Büyük otomobil şirketleri gerçekten de zamana uymakta, toplum sorumluluğu hakkında yeni düşünceleri kabul etmekte midirler? Toplumsal bir bilinci geliştirmekte midirler? Değişen değerler konusunda gerçekçi bir tutumları var mıdır? Tüketiciliğin kalıcı olduğuna emin misiniz?'' Gerçekten de anlattığınız gibi yeni bir çağa başlamak üzere midir? Yoksa bütün bunlar şu anda üzerinize toplanan dikkatin dağılması ve işinize bundan önce olduğu gibi keyfinizce devam edebilmeniz için halkla ilişkiler dairelerinizin sahneye koyduğu bir düzen midir? Sizler gerçekten çevre sağlığı, güvenlik ve saydığınız bütün öteki şeylerle ilgilenmekte misiniz? Yoksa hem bizi hem de kendinizi mi kandırmaktasınız? Quo vadis, okulda öğrendiğiniz Latinceyi hatırlıyor musunuz Bay Trenton? Evet hatırlıyorum dedi adam. Quo vadis, nereye gidiyorsun? İnsanlığın çağlar boyunca milletlere, uygarlıklara, kişilere, gruplara ve şimdi de sanayiye sorduğu bir soru. Braithwaite, Monica, bu seninkisi soru mu yoksa demeç mi diye sordu. Newsweek'li kız gümüş tilkiye hiç de sıcak olmayan bir gülümseme fırlatarak ''Karışık bir sorudur.'' dedi. ''Eğer fazla karmaşık geliyorsa isterseniz daha küçük cümlelere bölebilirim.'' Halkla İlişkiler Müdürü AP'yi götürdüğü yerden dönmüştü. Üretim Planlama 2. Müdürü meslektaşına döndü. Jake, bu basın toplantılarının eski tadı kalmadı artık. The Wall Street Journal, bununla saygılı olacağımız yerde saldırgan olmamızı kastediyorsanız nedeni artık muhabirlerin bu şekilde eğitim görmeleridir, dedi. Yazı işleri müdürlerimiz bize her şeyin derinine inmemizi öğütlüyorlar. Sanırım başka alanlarda olduğu gibi gazetecilikte de bir yeni görüş var şimdi. Sonra düşünceli bir tavırla, bu bazen beni de tedirgin ediyor, dedi. Newsweek, beni hiç tedirgin etmiyor diye söze karıştı. Hem hala karşılığı verilmemiş bir sorun var. Adam'a döndü. Size sormuştum. Adam kararsızlık geçirdi. Quo vadis, bunu başka biçimlerde kendi kendine de sormuştu. Ama şimdi karşılık verirken dürüstlüğü nereye kadar vardıracaktı? Elroy Braithwaite onu bu yükten kurtardı. Adam izin verirse bu soru üzerinde konuşacağım. Monica, bu şirket, yani sanayimizi temsil ettiği oranda her zaman bir toplum sorumluluğunu kabul etmiştir. Bundan başka yıllardan beri ortaya koyduğu bir toplumsal bilince de sahiptir. Tüketiciliğe gelince biz bu sözü ortaya atanlardan çok önce buna inanıyorduk. Ve onlardan... Yuvarlak kelimeler birbiri arkasından dökülüyordu. Adam bu sorumluluktan kurtulduğu için sevindi. Yoksa işine olan bağlılığına rağmen dürüstlük uğruna bir takım şüpheleri kabul zorunda kalacaktı. Toplantının artık sonuna yaklaşmış olmasından dolayı da seviniyordu. Orion'u seven ama çok şeyler de isteyen bir kadın gibi beklediği kendi egemenlik bölgesine dönmeyi istiyordu. 5. Bölüm. Basın toplantısının yapıldığı binadan bir mil kadar ötedeki model merkezinde model çamurunun kokusu her zaman olduğu gibi dört bir yanı sarmıştı. Burada çalışanların çoğu bir süre sonra bu hafif ama kalıcı sülfür ve gliserin karışımının kokusunu duymadıklarını söylerlerdi. Kokunun geldiği yerde model merkezinin daire şeklindeki iç avlusunu çevreleyen stüdyolardı. Stüdyolarda yeni otomobillerin ileride alacağı biçimler üzerinde çalışılmaktaydı. Ama kokuyu ilk defa duyan ziyaretçiler hemen burunlarını kıvırırlardı. Aslında koku kaynağına pek çok ziyaretçi yanaşamazdı da. Bunlardan çoğu ancak danışma bürosuna kadar geçtikten sonra yine onlarla birlikte danışmanın arkasındaki bir düzine bürodan girebilirlerdi. Milli güvenlik ve nükleer sırların geleceğin otomobillerinin ayrıntılı modellerinden daha az dikkatle korunduğu zamanlar olmuştur. Merkeze bağlı desinatörlerin hareketleri bile sınırlıydı. İşte daha yeni sayılanların ancak birkaç stüdyoya girmelerine izin vardı. Özgürlükleri şirkette geçirdikleri yıl sayısına oranla artardı. Bu kadar güvenlik tedbiri almak boşuna değildi. Bazen rakip şirketler desinatörleri ayartıyorlardı. Her şirketin, her stüdyosunun kendine özgü sırları olduğu için de içeri ne kadar az insan alınırsa dışarı o kadar az bilgi sızacaktı. Genel olarak bir desinatöre yeni bir model konusunda söylenen şeyler askerlikteki bilinmesi gereken kadardan çok değildi. Ama desinatörler şirkette eskidikçe hisse senetleri ve emeklilik hakları ile şirkete kilitlendikçe güvenlik tedbirleri azaltılır. Tıpkı savaş madalyası gibi takılan ayırt edici bir arma insanı pek çok kapıdan içeri sokardı. Bu şartlar altında da olsa sistemin aksaksız işlediği söylenemezdi. En yüksek kademedeki bir desinatör bile rakip bir firmanın her şeyi alt üst eden cazip bir teklifine dayanamayıp yerini terk edebilirdi. İşte böyle bir insan çekilip gittiği zaman uzun yılları kapsayan gelişmiş bir düşünceyi de beraberinde götürürdü. Otomobil sanayinin bir kısım desinatörleri çalışma hayatları boyunca bütün otomobil fabrikalarında çalışmış olabilirlerdi. Sadece General Motors ve Ford arasında birbirlerinin desinatörlerini iş teklifiyle ayartmamak konusunda yazısız bir anlaşma vardı. Chrysler bu konuda daha az çekingendi. Desen bölümü müdürleri ve stüdyo başkanları gibi birkaç kişinin desen merkezinin her yanına girme yetkileri vardı. Bunlardan biri de Brett De Losanto idi. Bu sabah De Losanto, stüdyo X'e giden camlı koridordan geçiyordu. Brett yanına yaklaşınca bir güvenlik memuru okumakta olduğu gazeteyi indirdi. ''Günaydın Bay De Losanto.'' Adam genç desinatörü tepeden tırnağa kadar süzdükten sonra yavaşça bir ıslık çaldı. ''Bilseydim güneş gözlüklerimi getirirdim.'' dedi. Brett De Losanto güldü. Usta bir berber elinin kestiği belli olan saçları, uzun favorileri ve gayet bakımlı Van Dyck tipi sakalıyla her zaman ilgi çeken bir tip olan De Losanto bu sabah pembe bir gömlek giymiş, mor bir kravat takmıştı. Ayağındaki pantolon ve ayakkabılar da elbiselerine uygun renklerden seçilmişti. Sırtında beyaz bir kaşmir ceket vardı.
''Giyinişimi beğendin demek.''
Brett'ten iki kat yaşlı, emekli bir ordu çavuşu olan bekçi bir an düşündükten sonra biraz değişik olduğu söylenebilir efendim.'' dedi. ''Al, senin de benim aramdaki tek fark, benim kendi elbiselerimin modellerini kendim çizmiş olduğumdur.'' Başı ile stüdyoyu işaret ederek ''Bugün değişik bir şey var mı?'' diye sordu. ''Her zamankiler var içeride Bay De Losanto. İçeride olup bitene gelince beni işe alırken bir şey söylemişlerdi. Sırtını kapıya daya, gözünü öne çevir.''
''Ama Orion'un orada olduğunu biliyorsun, görmüşsündür herhalde.''
''Evet, gördüm efendim. Büyük patronlar geldiği gün gösteri odasına çıkarmışlardı.''
''Peki ne düşünüyorsun bakalım onun hakkında?''
Bekçi gülümsedi. ''Size ne düşündüğümü söyleyeyim Bay De Losanto. Sizinle Orion'un pek benzer yanlarınız olduğunu düşünüyorum.'' Brett stüdyoya girip de arkasından kapı kilitlenirken eğer doğruysa hiç de şaşırtmaz bu beni diye düşünüyordu. Hayatının ve yaratıcı yeteneğinin önemli bir bölümünü Orion'a vermişti. Bazen bunun biraz aşırı olup olmadığını düşünürdü. Orion bir embriyon durumundan bitmiş bir araba durumuna gelene kadar yüzlerce kere girmişti bu kapıdan. Daha ilk başladığı günden beri bu işin içindeydi. Stüdyo çalışmaları başlamadan çok önce model merkezinde kendisine ve birkaç kişiye durum bütün açıklığıyla anlatılmıştı. Pazarlama araştırmaları, nüfus çoğalması, iktisadi gelişme, toplumsal değişiklikler, yaş grupları, ihtiyaçlar, modanın gösterdiği eğilim. Bir maliyet hedefi tespit edilmiş, ondan sonra yepyeni bir araba yaratma kavramına gelmişti sıra. Üretim planlamacılarının, desinatörlerin, mühendislerin toplantıları aylarca sürmüştü. Bundan sonra mühendisler yepyeni bir motor icat ederlerken, desinatörler, Brett de bunlardan biriydi, yavaş yavaş şurada bir çizgi, burada bir çizgi derken arabanın alacağı biçimi kağıt üzerine geçirmişlerdi. Bütün bu sırada umutlar ya yükseliyor ya geriliyor, planlar bazen iyi gidiyor bazen bozuluyor, sonra yeniden toparlanıyor, şüpheler kabarıyor, yatışıyor, yeniden kabarıyordu. En üstteki 5-6 kişinin yönettiği yüzlerce kişi şirkette bu işin üzerinde çalışıyordu. Bazıları mantıkla, bazıları sadece sezgiyle olmak üzere sonsuz desen değişiklikleri yapılmıştı. En sonunda Brett'e bu pek çabuk gibi gelmişti. Yönetim üretime başlanmasını onaylamış ve imalat işe karışmıştı. Üretim planlaması artık epey ileri bir döneme vardığından bir yıl kadar sonra Orion en büyük denemeye çıkarılacaktı. Halkın yeni arabayı kabulü ya da reddetmesi. Şimdiye kadar geçen süre içinde hiçbir insanın bir araba için tam sorumlu olamayacağı biliniyorsa da desen grubunda Orion'a kendi fikirlerini, sanatçı yeteneğini ve çabasını en çok veren Brett De Losanto olmuştu. Adam Trenton'la Brett. Brett'in bu sabah böyle normal çalışma saatinden önce gelmesinin nedeni Adam Trenton'dı. Şirketin deneme alanına birlikte girmeye kararlaştırmışlardı. Ama Adam'dan az önce gelen bir haber kendisinin biraz gecikeceğini bildiriyordu. Çalışma bakımından Adam'dan daha az disiplinli olan Brett, uykuyu pek sevdiğinden boş yere erken kalktığı için keyifsizdi. Ama sonradan biraz Orion'la baş başa kalmaya karar verdi, iç kapıyı açarak asıl stüdyoya girdi. pırıl pırıl aydınlatılmış çalışma alanlarında Orion'un çeşitli modellerinin kilden örnekleri üstünde uğraşıyordu. 3 yıl sonra çıkarılacak olan spor bir model bir station wagon ve gelecekte kullanılıp kullanılmayacağı şimdiden bilinemeyen daha birkaç değişik model. Asıl Orion bir yıl sonra halk önüne çıkarılacak olan araba, stüdyonun öteki ucunda projektörler altında yumuşak gri bir halının üzerindeydi. Rengi gök mavisiydi. Brett içinde kendisini kıskanç gibi kavrayan bir heyecanla arabaya yaklaştı. Bu heyecanı duyacağını biliyordu. Buraya geliş nedeni de gerçekten onu tatmak içindi. Otomobil küçük, toplu, uzun çizgiliydi. Füze modelleri örnek alınarak yapılmıştı. Stili ve zarafetinden başka bir kullanışlılık havası da veriyordu. Gövdesinde devrim yaratan pek çok şey vardı. İlk olarak bir arabada kapı yüksekliğinden sonra gelen tavan kısmı komple olarak camdan yapılmıştı. Otomobil yapımcıları 10 yıldan beri köpük tavanlı arabalardan söz ederler, bunları denemeye pek cesaret edemezlerdi. İşte Orion'la yapısal güçten hiçbir şey yitirilmeden bu sonuca varılmıştı şimdi. Cam tavanın içinde oldukça ince ve güçlü dikey çelik çubuklar, desencilerin diliyle A ve C sütunları hemen hemen gözle görülmeyecek şekilde kaynak yapılmış ve tepede birleşmişlerdi. Sonuç normal otomobillerinkinden daha sağlam bir limonluktu. Yapılan çarpışma ve devrilme denemeleri bunun gerçekten sağlamlığını kesinlikle ortaya koymuştu. Tavanın aşağıya iniş açısı çok yumuşak olup içeride epey bir yüksekliğe imkan veriyordu. Böyle küçük bir arabada bu kadar genişlik şaşırtıcı olmakla birlikte alt kısım içinde geçerli bir özellikteydi. Gövde modelinin biraz arkaya yatık ve alışılmamış olmasına rağmen ne açıdan bakılırsa bakılsın Orion göze hoş görünen bir bütün meydana getiriyordu. Bu dış görünüşe uygun yeniliklerin arabanın içinde de yattığını Brett pek iyi biliyordu. Bunlardan biri eski karbüratör düzeninin yerini alan elektronik yakıt enjeksiyon sistemiydi. Bu düzenin kontrolü Orion'un ayakkabı kutusu boyundaki kompüterinin görevlerinden sadece birisiydi. Studio X'teki modelde mekanik hiçbir şey yoktu. Bu ilk kil modelin kalıbından dökülmüş cam elyaflı bir kılıftan başka bir şey değildi. İnsan çok yakından bile baksa projektörler altında yatan arabanın gerçek bir araba olmadığını anlayamazdı. Bu model, üst kademe şirket yetkililerinin ara sıra gelip görmeleri ve gelecekteki modellerle kıyaslama yapabilmeleri için bırakılmıştı. Bu kimselerin modele bakıp inançlarını yenilemeleri çok önemliydi. Şirket hissedarlarının paralarının çok büyük bir kısmının yanında bütün bu işe karışmış olanların ünleri ve meslekleri ta en yukarıda yönetim kurulu başkanından başlayarak hep Orion'un tekerleklerine bağlıydı. Yönetim kurulu şimdiye kadar bu arabanın planlanması ve meydana getirilmesi için 100 milyon dolar harcama kabul etmişti ve halk önüne çıkarılmadan önce daha pek çok milyon ayırmaları gerekecekti. Brett eskiden Detroit'in Las Vegas'tan daha büyük bir kumar merkezi olarak tanımlandığını hatırladı. Bu düşünce kendisini yeryüzüne indirdi ve daha kahvaltısını etmemiş olduğu aklına geldi. 7. ayrımın sonu, sayfa 83.